Yunus Emre Enstitüsü sunar.
Yüz Türk Edebiyatçısı.
Mithat Cemal Kuntay.
Kendi aşkımda ben vefa aradım, bana siz verdiniz o harikayı. Uçurumsuz bir irtifa aradım, sizde buldum bugün o şahikayı. İstemem vuslatın hakikatini, yetişir vuslatın hayali bana. Bahtiyar olmak istemem yetişir, bahtiyar olmak ihtimali bana. Ömrümün günleriyle birliktir, gecelerden uzun tahayyülünüz. Talihim gülmemişse kendi bilir. Bana alemde sade siz gülünüz.
Merhaba sevgili dinleyenler. Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Mithat Cemal Kuntay'ın umutsuz bir aşkı anlattığı O Kadına adlı şiiriyle başladık.
Şair, romancı ve yazar Mithat Cemal Kuntay, 1885 yılında İstanbul'da doğdu. Selim Sırrı Bey ile Samiye Hanım'ın oğlu olan Mithat Cemal Kuntay, ilk öğrenimini Aksaray'da Mektebi Osmani'de yaptı. 6 ay kadar da Galata'da Alman Mektebi'nde okudu. Öğrenimini Vefa Lisesi'nde tamamladı. Hukuk mektebini bitirdi. 1908'de açılan sınavı kazanarak idare hukuku müderrisi Hakkı Paşa'nın yanında muallim muavini olarak çalışmaya başladı. Daha sonra yine sınavla Adliye Nezareti Hususi kalemine katip olarak girdi. Burada kalemin müdürlüğüne kadar yükseldi. Birinci Hukuk Mahkemesi üyeliğine seçildi. Kendi isteğiyle buradan ayrılarak 1923'te Beyoğlu 4. Noterliğine geçti.
Mithat Cemal Kuntay, Hicaz valilerinden Ahmet Ratip Paşa'nın torunlarından Naile Hanım'la evlendi. 1950 seçimlerinde milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. 30 Mart 1956'da akciğer kanserinden İstanbul'da öldü.
Baki Suha Ediboğlu, yakın dostu Mithat Cemal Kuntay'ı şöyle anlatır anılarında. Aradan kaç yıl geçti sayamayacağım. Bir akşam onun Mısır apartmanındaki dairesinde çaya davet edildim. Eski ve seçme eşya ile döşeli, kibar bir salondu bu. Artık adliye veznesinden maaş bekleyen Mithat Cemal'in değil, Galata noteri Mithat Cemal'in evindeydim. Bu çayda Abdullah Cevdet vardı, Süleyman Nazif vardı. Güzel konuşuyordu, bol konuşuyordu, süslü konuşuyordu. Aradan birkaç ay geçti. Onu tekrar gördüm. Şıktı. Gümüş pırıltılı saçları, beyaz benekli, nefti papyonu ile pek şık. O akşam galiba daha çok sevdim onu. Ama dostluğumuz tesadüflerin dostluğuydu. Bir öğleüstü Abdullah Efendi lokantasında, bir akşamüstü Lebon'da. Hepsi o kadar. Mithat Cemal Kuntay, tanıdığım insanların en çalışkanlarından biridir. Güçlükten yılmazdı. Fransızcayı kendi kendine öğrenmişti. Zengin ve zarif kitaplığında okunmamış tek kitap, kenarına not yazılmamış tek sayfa bulamazsınız. Ne zarif insandı, ne hazır cevap insandı bilseniz.
Şiir, roman, oyun, biyografi türlerinde eserler veren Mithat Cemal Kuntay, edebiyat dünyasında adını ikinci meşrutiyetten sonra gelen yıllarda yayınladığı şiirlerle duyurdu. İlk şiirlerini Güneş, son şiirlerini Çınaraltı dergilerinde yayınladı. Şiirlerinde yalnızca aruz ölçüsünü kullandı. Daha çok kahramanlık, yurt sevgisi gibi milli duyguları dile getirdiği şiirleriyle ün kazandı. Gene 15 sene evvel gibi gazi geliyor. Gene 15 sene evvelki gibi yükseliyor. Gene başlarda oturmuş, gene göklerde başı. Yıldırımlar gene bir eski silah arkadaşı. Ölümün bitmeyen ufkunda yatarken gene sağ, bir avuç toprak olurken gene yüksek, gene dağ.
Mithat Cemal Kuntay, şiirlerinden çok ilk kez 1938'de yayımlanan ve 1980'lerde televizyon filmine senaryo olan Üç İstanbul romanıyla edebiyatımızda yer aldı. Tek romanı Üç İstanbul'da, bir kısmını yakın çevresinden seçtiği kahramanlarla II. Abdülhamit, Meşrutiyet ve Mütareke dönemleri İstanbul'unu anlatır Mithat Cemal Kuntay. Romanında toplumun her yönüyle düşüşünü, zaaflarını büyük bir ustalıkla yansıtır.
Üç İstanbul romanını inceleyen Fethi Naci, eleştiri ve yorumlar arasında şunları vurgular. İstanbul'un birbirini izleyen üç dönemini bütünüyle yansıtmak isteyen yazar, gözlerini hep kokuşmuşluğa dikmiştir. Yalnız kişisel çıkar ardında koşan insanlar, jurnalciler, ikiyüzlüler, ancak başkalarının kötü duruma düşmeleriyle mutlu olanlar, birbirlerinin kuyusunu kazanlar, birbirlerinin servetine göz dikenler. Üç İstanbul, bir bakıma Mithat Cemal'in görgü tanıklığıdır. Gücü de buradan gelir, güçsüzlüğü de. Gözlemlerle beslenen bir ayrıntı zenginliği, kişilerin alabildiğine sahih oluşu romanda kendini duyuruyor, romanı çekici yapıyor ama yaşayıp gördüğü birçok gereksiz ayrıntıya kıyamayışı, romanını bunlardan ayıklayamayışı, romanın dağılmasına yol açıyor.
Üç İstanbul'da 50'ye yakın kişi vardır. Ama asıl konu, üç kahraman arasında geçer. Adnan, Süheyla ve Belkıs.
Adnan, 93 Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit düşen Miralay Salim Bey'in oğludur. İstanbul'da Aksaray semtinde hastalıklı annesiyle yoksul bir yaşam sürmektedir. Darüşşafaka'yı bitirmiş, mektebi hukuka gitmiştir. Edebiyata düşkündür. Özellikle Namık Kemal'i beğenir. Yazar olmayı düşler. Öğrenimini sürdürürken bir yandan da çalışarak annesine bakar. Saraydan Hidayet'in aracılığıyla Maliye Nazırı'nın kızı Süheyla'ya özel edebiyat dersi verir. Bu sırada Adnan yeni bir öğrenci bulur. Bu Erkan-ı Harp Müsiri'nin kızı Belkıs'tır. Kibar, modern, güzel, kültürlü bir kadındır. Kısa bir sürede Belkıs'a aşık olur. Bu arada İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girer. İlişkisi duyulunca tutuklanır. Trablus'a sürgüne gönderilir. 1908'de meşrutiyet ilan edilince Adnan İstanbul'a gelir. Avukatlığa başlar. Gitgide para ve ün kazanır. Zengin olur. Maddi durumu bozulan Belkıs'la evlenir. Şişli'de bir konak tutar, içini antika eşyalarla donatır. Belkıs'ın gözünde küçük eski tarih hocası olmaktan kurtulamaz. İttihat ve Terakki'nin egemenliği sona erince de Adnan'ın yıldızı kararmaya başlar, gitgide yoksullaşır.
Osmanlı Devleti'nin son yarım yüzyılının havasını vermesi yönünden oldukça dikkate değer bir fotoğraf sunan Üç İstanbul'dan bir bölüm sunuyoruz sizlere.
Müzik. Cağaloğlu'ndaki bu taş konağa taşındığı günden beri Adnan yalnız kalamıyordu. Misafir, misafir. Hariciyede, dahiliyede, maliyede işi olanlar, hariciyeye, dahiliyeye, maliyeye gitmiyorlar, bu eve geliyorlardı. Ömründe yüzünü görmediği bir akrabasıyla, bu yaşa kadar sesini işitmediği bir eski dostuyla her gün tanışıyordu. Mermer Yalı'ya da gidiyordu. Belkıs'ın annesinin mahkemelerde hala işleri vardı. Adnan davaları bedava bitiriyor ve bunları konuşmak için Yalı'ya gittiği vakit, gazetelerin hala sövdüğü Erkan Harp müşirinin ailesine vefa gösterdiği için tatlı bir gurur duyuyor, bunu fazla tevazuyla örtüyordu. Artık Mermer Yalı'dan dönünce Cağaloğlu'ndaki evinde küçülmüyordu. Belkıs'la bu evde oturabilirdi. Fakat evlenmeyi teklif edemezdi. Reddederse ölürdü. Zaten bir müddettir Belkıs, Adnan'ın bütün hayatını dolduramıyordu. Fırkacılık Belkıs'ı aşkından bile müthişti. Bir de Adnan'ı fazla refah, bu aşkı haset, garez, ıstırap olmaktan kurtarmıştı. Eski dostlarıyla da münasebeti kesmişti. Zaten Moiz hala Selanik'teydi. Fakat Moiz için çok fena bir şey duydu. İstanbul'da fena tanınmış, zengin bir Musevi'nin kızıyla Selanik'te evlenmişti. Mektuplarını aylardan beri cevapsız bırakıyordu. Avukat Tevfik Hoca da artık pis adamdı. Ona selam veren kirleniyordu. Adnan bu iki eski dostundan kaçıyordu. Başka iki dostu da ondan kaçıyorlardı. Dağıstanlı Hoca'yla şair Mehmet Raif.
Mithat Cemal Kuntay, şiir ve roman dışında Ali Suavi, Namık Kemal ve Mehmet Akif'le ilgili biyografik eserleriyle de dikkat çeken bir edebiyatçıdır. Şiirleri Türk'ün Şehnamesinden adlı kitabında toplanmıştır. Tek romanı Üç İstanbul'dur. Oyunları Kemal ve 28 Kanunu Evvel'dir. Daha birçok çalışması olan Mithat Cemal Kuntay'ın Nefais-i Edebiye adlı manzum mensur örneklerden oluşan iki ciltlik antolojisi vardır.
Mithat Cemal Kuntay'ın çok sevdiği arkadaşı Mehmet Akif Ersoy ile geçirdiği bir akşamı anlattığı Bir Pazartesi Gecesi adlı yazısından küçük bir alıntıyla bitiriyoruz programımızı.
Akif'in Sarı Güzel'deki evi. O keyifli. Çünkü bu küçük odada bu gece onu mesut edecek 3 sebep var. Lamartine'in kitabı, çay semaveri, bir de kendisini anlayan biri. Onun şarlatan olmayan kütüphanesinin karşısındayım. Bu ufacık kütüphanede okunmamış tek bir kitap yok ve Graziella bu camsız kütüphanenin rafında kitap saflarından dışarı çıkmış bizi bekliyor. Dağ gezer gibi her adımda bir güzel köşesini gördüğüm adamın o gece bir cephesini daha görüyordum. Eserlerde ne kadar şahsi bir seçim vardı. Onda zaten çok şahsilik vardı. Çok kendiydi. Programımızı bitirirken hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi dileriz.
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yunus Emre Enstitüsü sundu.